Ayrım 9. O gün öğleden sonra birlikte süpermarkette alışveriş yaptığımızı anlattım Bece'ye. İzlendiğini biliyor olmayı anlattım. Yayvan aynaları, güvenlik görevlilerini, gizli kameraları. Sayın müşterilerimiz, mağazamız gizli kameralarla korunmaktadır. Tabelalarının yollarını donattığı serbestlik ve çeşitlilik diyarında, nazar okşayan reyonları boydan boya dolaşarak, kesemizle değil gözümüzle yaptığımız alışverişi ve kasada paramız aldıklarımızı ödemeye yetmeyince birer birer bırakmak zorunda kaldıklarımızı anlattım. Yolda gelirken gözümüzün aldıklarımızı görmediğini, çünkü bıraktıklarımızda kaldığını anlattım. Şimdi sen anlat, neler yaptık bugün dışarıda? BC nazar sözlüğünün başına dönmüştü hemen. Sorumu duymamıştı bile. Merakla baktım ona. Şurada şu anda gördüğümden başka daha kaç halini görecektim acaba? Zihin. Zihin bulandıkça görüntüler bulanıklaşır. Bilgisayarın karşısına geçmiş, bir sigara yakmış, çatık kaşlarla yeni yazdığı kısımları okuyordu. Anlaşılan her zaman gevezelik etmeye bayılan BC şu anda ben ne söylersem söyleyeyim karşılık vermeyecektim. Bundan sonra öncelik nazar sözlüğündeydi. Zilzal, depremler anlamına gelen zilzal, Kur'an'ın 99. suresinin ismidir. Sureye göre yeryüzü içindeki bütün ağırlığı dışarıya kusacaktır. O zaman yerin altındaki görünmeyen katmanlar yerin üstüne çıkıp görünür olacaktır. Yaklaşık bir hafta önce sinemada başlamıştı bu sözlük merakı. İkimiz de sinemayı seviyorduk. Sinema, Hayali Fener apartmanı dışında birlikte olabildiğimiz tek mekandı. Genellikle içeri ayrı ayrı girip filmi ayrı ayrı izliyorduk. Ama eğer salon tenhaysa, ortalıkta çok fazla meraklı göz yoksa yan yana oturuyorduk. Karanlıkta el ele tutuşuyorduk film boyunca. Gene de diken üstünde oluyordum. 10 dakikalık aralardan nefret ediyordum. Bazen ara yaklaştığında ikimizden biri kalkıp başka bir yere geçiyordu. Ama çoğu zaman filme dalıp bu anı kaçırdığımız için ışıklar yanar yanmaz koltuğumuzda suçlu suçlu büzülüyorduk. O bir türlü bitmeyen 10 dakika boyunca BC tortop olup iyice aşağıya kayıyordu oturduğu koltukta. Benimse yapabileceğim bir şey yoktu. Ne kadar büzülürsem büzüleyim gözden kaçamayacak kadar iriydim. Yaklaşık bir hafta önce sinemada başlamıştı bu merak. O gün salon neredeyse bomboştu. Yan yana oturmuş, el ele tutuşmuş, hayaletli ev filmi izliyorduk ki aniden hem de 10 dakikalık araya daha çok varken ayağa fırlamıştı BC. Eve dönüyorum, çalışmam lazım. Soru sormama fırsat bırakmadan çıkıp gitmişti. Ben sinemada kalıp filmi izlemeye devam etmiştim. Zina. Zinanın ispatlanabilmesi için 4 erkek şahidin işlenen suçu bizzat gözleriyle görmüş olmaları gerekir. Şahitlerin aynı şeyi görmeleri yetmez. Bir de gördüklerini aynı şekilde ifade etmeleri beklenir. Eğer içlerinden biri gördüklerini şüphe uyandıracak biçimde ifade ederse, öteki şahitlerin ifadeleri yalan, suçlama asılsız sayılır. Film bittiğinde sinemanın arka kapısından arka sokaklara çıkmış ve biraz ilerlediğimde bir kaldırımın kenarında daha evvel çeşitli defalar, çeşitli yerlerde rastladığım kör satıcıyı görmüştüm. Tezgahında envai çeşit nazar boncuğu diziliydi. İrili ufaklı yüzlerce göz. Satıcının yanında çoğu yavru olmak üzere bir sürü kedi dolanıyordu. Tedirgin olmuştum. Dışarıdayken kör bir adamın yanına tek ve büyük bir köpek yakışırdı. Bir sürü yavru kedi değil. Üstelik kediler, satıcı sanki her an ayaklanıp kaçacak kocaman bir ciğermiş gibi yalana yalana dolanıyorlardı adamın etrafında. Orada kaldırımın kenarında kör bir adam boy boy göz satıyordu gören insanları. Ben de eve asmak için irice bir nazar boncuğu satın almıştım. Parayı uzatırken satıcının kucağına kurulmuş yavru kedilerden biri sırtını kabartıp tıslamıştı bana. Kedilerin benden hoşlanmadığını daha evvel de tanık olduğum için şaşırmamıştım ama gene de asabım bozulmuştu. Elimde nazar boncuğum, Arnavut ciğeri yiyebileceğim en yakın lokantada almıştım soluğu. Ziya. Ziya kendinden başka her şeyi görünür kılan şey. İşte o gün sinema dönüşünde BC'yi bilgisayarın karşısında çalışırken bulmuştum. Heyecanla yanına çağırmıştı beni. Sevgilim, bu bir nazar sözlüğü demişti ekranı göstererek. Dünyada en çok sevdiği iki kişiyi nihayet tanıştırabilmiş biri gibi tanıştırdıklarının hemen kaynaşmalarını bekleyerek. İşte her şey böyle başlamıştı. Zorba. Zorbanın zorbalıklarını hicvettiği için hayatından olan sivri dilli heccavın kellesi meydandaki kazığın üzerinde günlerce asılı kaldı. Gelen baktı, giden baktı. Bir bakan bir daha baktı. Çünkü zorbanın iktidarı seyirlik bir iktidardı. BC'nin bu sözlük merakını ilk başlarda delilliğe yormuş ve geldiği gibi geçer sanmıştım. Ama öyle olmadı. Aksine her geçen gün katmerlenerek çoğaldı. Harıl harıl çalışıyor ve birbirinden tamamen kopuk bir sürü görsel ayrıntıyla aynı anda ilgileniyordu. Genellikle geceleri yazıyordu. Zamanla ilk başlarda uykularımı kaçıran klavye tıkırtılarını dinleye dinleye uyumaya alışmıştım. Her gecenin sonunda yazdıklarını şeffaf bir dosyaya koyup saklıyordu gün ışığından ve benden. Sabah kalktığımda o uykuya daha yeni yatmış oluyordu. Aynı evin içinde olmamıza rağmen birbirimizi giderek daha az görmeye başlamıştık. Nereden çıktı bu şimdi dedim bir gün. Nereden mi çıktı? Vardı zaten, hep vardı. Baksana, hayatımız görmek ve görülmek üzerine kurulu. Bütün dertlerimiz, tasalarımız, takıntılarımız, mutluluklarımız ve hatıralarımız. Hatta şu dünyadaki varlığımız, hatta ve hatta bizim aşkımız. Hepsi ama hepsi görmeye ve görülmeye dair. İşte nazar sözlüğü madde madde bunu gösterecek. Maddeler ilk bakışta birbirinden kopuk gibi görünecek ama aslında hepsi görmek ve görülmekle bağlantılı olduğu için her bir madde altın alta bir diğeriyle bağlantılı olacak. Yani aslında hepsi aynı bütünün ayrı bir parçasını oluşturacak. Böylece nazar sözlüğü 40 yamalı tek iplikli şaman kisvesi gibi olacak. Bu benzetmeyi de bu sabah buldum. Ne diyorsun? Gülümsedim. Nasıl da seviyordu tunturaklı laflar etmeyi. Mutfağa gidip çayımın yanında atıştıracak bir şeyler bakındım. Neyse ki bir gün evvel pastaneden aldığım içleri kayısı marmeladıyla doldurulmuş şu küçük yuvarlak keklerden biraz kalmıştı. Tabağım elimde, salona döndüğümde suratını asmış beni bekliyordu. Göreceksin dedi incindiğini saklamadan. Nazar sözlüğünün neden bu kadar önemli olduğunu sana ispatlayacağım. Gönlünü almak, bana hiçbir şey ispatlamak zorunda olmadığını söylemek istedim ama hoyratça iteledi saçlarımı okşamaya çalışan elimi. Kayısı marmelatlı keklerin tadına bakmak da istemedi. Kırgındı. Ona yaklaşmamın yollarını ararken gözüm bilgisayar ekranına takıldı. İyi de daha sözlüğün başındasın. Niçin A harfinden başlamadın? Dedim ağzımda kayısı parçaları dağılırken. Her sözlük A harfiyle başlar. Sen niye Z'desin? Ne zaman böyle baksa acı çikolata karası gözleri incecik sulu boya fırçasıyla çizilmiş gölgelere dönüşüveriyordu. O nazenin çizgileri baştan çizmekle yükümlüymüşüm gibi titriyordu ellerim. Su fazla gelir boya dağılır da gözleri silinir diye ödüm patlıyordu. Böyle zamanlarda gözlerin acayipliğinden alamıyordum gözlerimi. Zühre. Derler ki aşk da unutulurmuş her şey gibi. Hem de yaşanıp bittikten, soğuyup küllendikten sonra değil. Tam da dolu dizgin devam ederken unutulurmuş aşk. Neyse ki Zühre yıldızı varmış göğün üçüncü katında. Halen aşık olup olmadıklarını ve eğer aşıklarsa kime aşık olduklarını hatırlayamayanlar göğün üçüncü katına çıkıp Zühre yıldızının elindeki aşk aynasına bakarlarmış. Baktıklarında gördükleri yüz aşık oldukları kişinin yüzü olurmuş. Derler ki bazıları sadece zifiri karanlık görürmüş aynada. Böylelerinin hafızalarından şüphe etmeleri yersizmiş. Çünkü tekleyen hafızaları değil, yürekleriymiş. Sıralamanın önemsiz olduğunu düşünmüştüm dedi tatsız bir sesle. Ne bileyim biraz daha gelişi güzel olsun istemiştim. Ama düşünüyorum da sen haklısın. Bir nizamı olmalı. A'dan Z'ye ilerlemeliyim. Geri dönsem iyi olacak. Ne tadının kaçmasının sebebini ne de tam olarak ne demek istediğini anlamıştım. Gene de hoşuma gitmişti fikrimi dinlemesi. Kayısı tadında gülümsedim. Adem ile Havva. Adem ile Havva yasak elmanın tadına varınca farklılıklarını gördüler ilk defa. Utanıp incir yapraklarıyla örtmek istediler çıplaklıklarını. Ama birinde bir, ötekinde üç incir yaprağı vardı. Sayı saymayı da öğrenince bir daha hiç aynı olamadılar. Takip eden günler birbirini andırıyordu. Sabahları BC evde kalıyor, ben işe gidiyordum. Ben çıkarken o hala uyuyor oluyordu. Döndüğümde onun nazar sözlüğünün başında buluyordum. Beni gününe göre kah aşırı somurtkan, kah aşırı kayıtsız, kah aşırı neşeli karşılıyordu. Bazen de gene öyle kapanıveriyordu gözleri. Ne hissettiği anlaşılmıyordu. Sadece onun ruhani değil, günümüzün geri kalanını da nazar sözlüğü belirliyordu. Ama hayatımızda nazar sözlüğünün belirleyemediği şeyler de vardı. Kirayı ödemek gibi. BC bu meseleyi önemsemiyor görünüyordu. Yaptığı bütün işleri bırakmış, tüm zamanını sözlüğüne adamıştı. Bu durum en çok resim atölyesinin sahibini etkilemişe benziyordu. Anlaşılan adam tam da BC'ye sadece pazartesileri değil, her akşam modellik yapması için teklif getireceği bir anda onun işi bıraktığını öğrenmişti. O andan itibaren de üst üste telefonlar açıp öğrencilerinin bilhassa BC ile çalışmasını arzuladığını, hem zaten bu işin çok fazla vakit almadığını, bu saatten sonra onun gibi herkesin ilgisini çeken bir model bulmakta zorlanacağını ve gerekirse ücreti yükseltebileceğini tekrar tekrar anlatmıştı. faydasızdı. BC artık sözlüğünden başka bir şeyle uğraşmak istemiyordu. Bu arada ben yeni açılan kreşlerden birinde yarım günlük öğretmenlik bulmuştum. Ücreti fazla olmasa da şartları gayet iyiydi. Yapmam gereken sabahtan öğlene kadar sınıfımdaki çocuklarla şarkı söyleyip resim boyamak, hikayeler uydurup renkli hamurlar yoğurmaktı. Saat 1:30'da yemek arası veriyorduk. Ahçımız velilerin belirlediği haftalık programa göre her gün başka yemekler pişiriyordu. Ama bence biz her gün köfte patates yiyorduk. Köfteler bazen kıymadan, bazen tavuktan, bazen balıktan, bazen bulgurdan, bazen de soyadan yapılıyordu. Patatesler hep aynı kalıyordu ve sürekli süt üstüne süt içiyorduk. Çocuklar benim süt içişime kıkır kıkır gülüyordu. Her gün tatlı niyetine başka bir puding çeşidi yiyorduk. Yemek bitince ufaklıklar öğlen uykusuna yatıyordu. Ben de sınıfa dönüp ortalığın toplanmasına yardım ettikten sonra yerimi bir başkasına devrediyordum. Kreşin müdüresi beni sık sık yanına çağırıp velilerin bütün gün çalışmamı talep ettiğini hatırlatıyordu. Dediğine göre veliler beni çok seviyordu. Akşam çocuklarını almak için kreşe geldiklerinde karşılarında beni görmek istiyorlardı. Oysa öteki öğretmenlerden daha iyi değildim. Sadece çok çok daha şişmandım. Görünüşüm ana babalara güven veriyordu. Ben başlarında olduğum sürece çocuklarının yere düşüp yaralanmasından, birbirlerini hırpalamasından, kesici aletlerle oynamasından daha az endişe ediyorlardı. İçi çilekli puding kıvamında ve tadında rüyalarla doldurulmuş kocaman bir balon gibi etrafımdaki bütün hareketleri yumuşatıyordum. Ben varken maket bıçakları daha az kesici, masaların kenarları daha az sivri, itip kakışmalar daha az sert, hatta bahçedeki kaydıraklar bile daha az kaygandı. Ben ortalıktayken çocuklar güven içindeydi. Belli ki bu iş için biçilmiş kaftandım. Ama ben sabahları kreşe gitmekte öyle zorlanıyordum ki aslında Hayali Fener apartmanının dışına çıkmamı gerektirecek hiçbir şey yapmak istemiyordum. Dış kapıyı açar açmaz yakama yapışıveriyordu eve geri dönme isteği. Dışarıyı sevmiyordum. Dışarısı sıfatların diyarıydı. Şişmanlığımı bana hatırlatmak için birbiriyle yarışıyordu kreşteki çocuklar. Bütün gün etrafında pofur pofur sigara içilen biri akşam eve gittiğinde nasıl saçlarındaki tütünü koklarsa ben de eve döndüğümde şişkonun harflerini kokluyordum saçlarımda. Artık eve gelir gelmez ilk işim saçlarımı yıkamak olmuştu. İç içe geçmiş harfler döne döne kayboluyordu küvetin deliğinde. Ne kadar şampuanlarsam şampuanlıyım gene de çıkmıyordu bazıları. Pıtırak gibi yapışıp kalmışlardı. O zaman BC yardıma geliyordu. Eliyle tek tek ayıklıyordu şeyleri, i'leri, k'leri ve o'ları. Derken bir gün saçlarımı boyamaya karar verdim. Şişkonun harflerinden kurtulamayacağım aşikardı. Ama uygun bir saç rengiyle görünmez kılabilirdim onları. Kir göstermeyen bir kazak gibi. Aşk. Aşığının kolları arasında dul kadın, aşk dediğin yasak olmalıdır diye mırıldanmış. Yasak da gözden ırak olmalı. Oysa delikanlı dul kadınla seviştiğini herkesin görmesini istiyormuş. Büyüdüğünü başkalarına ispatlamalıymış. Bu yüzden pencereleri hep açık tutuyormuş. Ama sokaktan kimse geçmiyormuş. Derken bir gün delikanlı evde dolaşırken her zaman kilitli duran, bir kez olsun elini sürmediği kapıyı açmış. "Aman Tanrım!" diye haykırmış. "Bu yüzden mi kilitledin herkesi bu odaya? Bizi kimse görmesin diye mi yaptın bunu?" Soru cevabını bekleye dursun, dul kadın evin kapısını toy delikanlının üzerine kilitleyip gitmiş. Dul kadın yolda bir tırtıla rastlamış. "Gizli aşığım olur musun?" demiş ona. "Gizlenmeye ne gerek var ki?" demiş tırtıl. "Bana olan aşkını herkes görsün isterim. O zaman çirkinliğim azalır." Dul kadın bir müddet tırtılın yapraklarını kemirişini seyretmiş. Sonra da koskoca dünyayı çirkin tırtılın üzerine kilitlemiş. Kainatı bulmuş karşısında ve ona da aynı soruyu sormuş. Yaşlı kainat, "Bana olan aşkını herkes görsün isterim," demiş. "O zaman genç görünürüm." Dul kadın omuzlarını silkmiş. Kocaman bir anahtar demeti varmış nasıl olsa cebinde. Yaşlı kainatı da kendi üzerine kilitlemiş. Yoluna devam etmek için adımını attığında boşluğa düşmüş. Düşerken yeni bir anahtar çıkarmış cebinden. Ama ortada kilit görememiş. "Aptal mısın? Boşlukta kilit ne gezer? Burada boşluktan başka bir şey bulamazsın," diye humurdanmış boşluk. Dul kadın hayran hayran bakmış boşluğa. "Öyleyse seninle kalayım, ne olur. Aradığım sensin." "Katiyen olmaz," demiş boşluk. "Sen benimle kalırsan boşluğumu doldurursun. O zaman da ben olamam." Ardından "Hadi şimdi geri dön," demiş boşluk. Az önceki kabalığını affettirmek istercesine tatlı bir sesle "Dön ve bütün kapıları aç. Bırak çıksınlar. Onlara ihtiyacım var." Dul kadın boşluğun sözünü dinleyip kilitlediği bütün kapıları açmış. Esaretlerinin sona erdiğini gören tutsaklar itişe kakışa çıkmışlar dışarı. Özgürlükten sersemlemiş bir halde oraya buraya koştururken birbirlerini yaralamışlar. Şaşkın ve kızgınmış Dul kadın. Sanki şimdi daha mı iyi oldu diye söylenmiş. Bu arbedeyi daha fazla görmemek için kendini evine kilitlemiş ve bundan sonra aşkı kendine yasaklamış. Kuaförde elime tutuşturdukları renk kataloğu muhteşemdi. Rengarenkli bukleler ama renklerinden çok isimleriydi beni büyüleyen. Bakır rengi saç buklesinin altında gün batarken trene veda yazıyordu mesela. Kızın iddialı bir tonuna namı diğer fettan. Kül rengi bir bukleye şöminenin bildikleri. Sarı bir bukleye doğal sarışın, koyu kestane rengi bir bukleye ise sobada kestane akşamları ismi verilmişti. İşaret parmağımla teker teker okşadım bukleleri. Ben olsam farklı renkteki her bukleye yiyeceklerle ilgili bir isim takardım. Küçüklüğümden beri renkler hep yiyecekleri çağrıştırırdı bana. Düşünürken dikkatlice baktım işaret parmağıma. Şeytan tırnakları kopartılmış, etleri yenmiş parmağımı telaşla sakladım kimse görmesin diye. Epey tereddüt ettikten sonra üzerinde gümüşü pırıltılar olan bir buklede karar kıldım. İsmi kömürlük karasıydı. Çok yakışacak dedi kuaför. Yüzünüzü zayıf gösterecek. Hiçbir şey demedim. Gülücüklerine gülücükle karşılık vermedim. Önünde oturduğum geniş aynadan ona baktım. Rahatsız olup gözlerini kaçırdı benden. Nefret ediyordum şişmanları aptal zannedenlerden. Ay. Asırlar boyunca insanlar ayı kendilerine yakın görüp insan yüzüne benzetmişler. Not. Ayın yüzlerini araştır. Döndüğümde BC'yi evin içinde sinirli sinirli dolaşırken buldum. Saçlarımdaki değişikliği hemen fark etti. Bir iki tatlı söz söyledi ama belli ki aklı başka yerdeydi. Daha önce onu hiç bu kadar sıkkın görmemiştim. Böyle giderse sittin sene bitmez bu sözcük diye söylendi. Ben mutfakta atıştıracak bir şeyler hazırlarken. Destur daha başlayalı kaç gün oldu. Hoş ne yaptığını da anlamış değilim ya. Hadi gel diye bağırdı birden. Bu gece eve kapanmayalım, dışarı çıkalım. Çıldırmış olmalıydı. Ayçiçeği. Ayçiçeği güneşe aşık olunca gülmekten kırılmış bütün bitkiler. Güneş gökyüzündeki tahtından bir an bile ayrılmaz. Kudretli ve ulaşılmazdır. Sen kim o kim? Vazgeç bu sevdadan demişler hep bir ağızdan. Ayçiçeği sesini çıkarmamış. Sevdalı gözlerini dikmiş güneşe. Bakmış, bakmış, bakmış. Uzun müddet hiçbir şeyin farkına varmayan güneş nihayet bir gün Ayçiçeği'nin bakışlarını hissetmiş üzerinde. Önce geçici bir heves sanmış ama zamanla yanıldığını anlamış. Ayçiçeği öyle inatçıymış ki güneş tahtını nereye taşıdıysa yılmadan usanmadan o yöne çevirmiş başını. Derken bir öğleden sonra artık bu takipten bıkan güneş sapsarı gazabıyla kavurmuş ayçiçeğini. Daha ayçiçeğinin üzerinde simsiyah duman tüterken insanlar akın etmişler olay mahaline. Yaşasın demiş içlerinden biri. Şimdi ne güzel çitleriz bu aşkı. Aynı gece televizyonun karşısında acıklı bir aşk filmine gözyaşı dökerken çitlemişler ay çekirdeklerini. Dışarı mı çıkacağız? Yoksa artık başkalarının gözlerinden sakınmıyor muyuz? Ne değişti söyler misin? Ben durumumuza bir çözüm buldum dedi sesini alçaltıp. Acı çikolata karısı incecik gözlerini çocuksu bir sevinçle kısarak. Sırf merakımı körüklemek için birkaç dakika susup bekledi ve ardından gülümseyerek ekledi. Sen ve ben bu gece tepdili gezeceğiz. Ay tutulması. Gökyüzündeki ay yeryüzündeki insanların gözlerinden saklanmayı başarır bazen. Hazır kimse görmüyorken pudrasını tazeler. Bir yandan hazırlanıyor bir yandan da durmadan anlatıyordu. Tepdil gezmek görünüşü değiştirmekti. Hemen hemen bütün padişahlar sarayın dışından bakınca saltanatlarının neye benzediğini bizzat görebilmek için bu yola başvurmuştu. Şimdi biz de bu hüsrevane geleneğe ayak uydurup görünüşümüzü değiştirecektik. Biz gibi görünmediğimiz müddetçe dışarıda beraber dolaşabilecektik. İyi de tepdil gezeni bile tanıyan göz çıkmaz mı diye mırıldandım. Çıkardı elbette, niye çıkmasın ki? Hiç içime sinmemişti. Aynel yakin. Tanrı'yı gönül gözüyle görmek anlamına gelen aynel yakin, üç aşamadan ikincisidir. Özenle tıraş oldu. Köpükleri sıyırdığımda cildi şeftali kokuyordu. Telaşının rüzgarıyla titreyen şeftali tüyleri içimi ürpertiyordu. Paravanın arkasında soyundu. Oradan çıktığında sütyenlerimden birini takmıştı. İçini neyle doldurduğunu anlamaya çalışırken kalçalarına takıldı gözlerim. Kırtarak geçti önümden. Kaygıyla baktım ona. Sevdiğim erkeğin daha evvel hiç görmediğim halleri ve öncesini tanımamazlıktan geldikçe şimdiyi yalanlayan, şimdiyi yalanladıkça beni dışlayan hareketleri karşısında dehşete kapılıyordum. Yeni görüntüsünü nasıl bu kadar kolay benimseyebilirdi ki? Sanki görüntüsü değiştikçe kişiliği de değişiyordu. Huzursuz olmuştum. BC ile birlikte hayali Fener apartmanının dışına çıkmanın korkusu düşmüştü yüreğime. Hangi kılığa girersek girelim, ne kadar saklanabilirdik ki başkalarının gözlerinden? Hem nereye kadar? Hiçbir göze hitap etmiyorduk biz. Tepdil de geçsek, gece de olsa yakışmıyorduk birbirimize. Dışarı çıkmaktan korkuyordum. Dışarıyı sevmiyordum. Ayna. Haremdeki cariyeler Venedik'ten gelen aynalarda emsalsiz güzelliklerini seyretmeye doyamazlarmış. Aynanın gösterdiklerini padişahın da görmesiymiş en büyük arzuları. Gözlerinde zeytin ezmesi karası rimel, takma kirpikler, kelebek gözlükler, böğürtlen reçeli renginde far, yaldızlı pullar, yüzünde bronz fondöten, toz allık, kenarları kalemle çizilmiş dudaklarında vişne rengi ruj, kafasında haşlanmış mısır sarısı peruk, bacaklarında fileli çoraplar, ayaklarında boynu kat be kat yükselten ve uzaktan bakınca iki oyuncak kuleye benzeyen, topukları akla ziyan ayakkabılar, üzerinde yerleri süpüren tiril tiril yaprak desenli bir elbiseyle karşımda duruyordu. Kulaklarında iri, halkavi küpeler, boynunda mercan kolyeler, bileklerinde şıngır şıngır bilezikler, parmaklarında devasa yüzükler, bir omzunda yılan derisi bezel yeşili bir çanta, öteki omzunda tüylü hüzünlü bir hayvanın kuyruğu. Ne zaman nasıl böyle olmuştu? Sırrına erebilmek için vücuduna dokunduğumda takma kirpiklerini kırpıştırarak kikirdedi. Artık o bambaşka bir ruh iklimindeydi ve eğer elimi çabuk tutmazsam belli ki bu gece bensiz tepdili gezecekti. Babil Kulesi. İnsanlar Tanrı'yı o kadar çok merak ediyorlarmış ki onu görebilmek için arşı delen bir kule yapmaya karar vermişler. İnşaat tez zamanda yükselmiş. Bütün işçiler uyumla, şevkle çalışmaktaymış. Ama tam da göğün 7. katının sınırları zorlanırken Tanrı her işçiye ayrı bir dil vermiş. Artık kimse kimseyi anlayamadığı için inşaat durmuş. Zira Tanrı görünmek istemiyormuş. Telaşla hazırlanmaya başladım. Basilisk. Bakışları zehirli, zehri öldürücü hayvan. Basilisk, bilinmeyen diyarlara yelken açan seyyahların korkulu rüyasıydı. Seyyahlar, onun zehirli bakışlarından kurtulmak için envai çeşit koruyucu nesne taşırdı. Ama en zeki olanlar, aynadan başka bir şeye gerek duymazdı. Şu hayatta basiliski kendi görüntüsünden başka ne durdurabilirdi ki?